Ayrım 59, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 544. Sabır kukuletasını geriye iterek çıkardı. Kendini tamamen öyküye kaptıran Sabeta belli belirsiz nefes alıyor, loke kadar bulunduğu yere çakılıp kalmış gibi gözüküyordu. Dostum Arşidonluğa yükselmeden önce Terran İmparatorluğundan gelen bir gri isim kullanırdı. Kendine Pel Acanthus, yani beyaz horoz ibi derdi. Hani efsanelerdeki şu solmayan çiçek. Doğal olarak deliliğinin ve ihanetinin ardından ona başka bir at taktı. O at... Hayır diye fısıldadı Loke. Sonunda bacaklarındaki derman tükendi. Sabeta dizleri yere çarpmadan önce onu tutabilecek kadar hızlı davranamadı. Lamor Acanthus idi dedi Sabır. Siyah horoz ibi. Bu adın senin için bir anlamı olduğunu görebiliyorum. O adı bilmen mümkün değil dedi Loke boğuk bir fısıltıdan ibaret bir sesle. İnkarı kendi kulaklarına bile zavallıca ve çocukça geldi. Mümkün değil. Ama biliyorum dedi Sabır hiç de nazik denemeyecek bir üslupla. Pel Acanthus dostum, Lamor Acanthus ise utancımdı. O adlar benim için büyük bir anlam taşıyor. Lakin senin için taşıdıkları anlam daha bile büyük. Çünkü sen onlarsın. Ona ne yapıyorsun dedi Sabeta. Tir tir titreyen Loke genç kadına sıkıca sarılmıştı. Göğsü demir şeritlerle sıkılıyor gibiydi. Gizemleri sona erdiriyorum dedi Sabır ses tonunu yumuşatarak. Cevapları temin ediyorum. Bu adam bir zamanlar Kartain'li Lamor Acanthus, nizamımın Arşidon tedbiriydi. Benden bile daha güçlü bir büyücüydü. Sabır sol kolunu kaldırarak cübbesinin yerini sıyırdı ve beş halkalı dövmesini meydana çıkardı. Ben tanrıların cezası bir büyücü değilim dedi Loke boğuk bir sesle. Doğru, artık değilsin karşılığını verdi Sabır. Tüm bunları kıçından uyduruyorsun dedi Loke her bir sözcüğü vurgulayıp onları bir tür duygusal muska gibi kullanarak. Altı üstü bir isim biliyorsun. Hayrete düştüğümü itiraf ediyorum. Ama ben tamı tamına kaç yaşındayım bilmiyorum. Ama daha 30 bile olamam. 30. Bahsettiğin şu adam ise senden bile daha yaşlı olmalı. Aslen öyle dedi Sabır ve bir bakıma hala öylesin. Bu da ne demek lan? 23 yıl evvel ölümcü bir vebanın ardından geçmişi olmayan bir yetim ortaya çıktı. En sakıncalı sanatımızı icra ettiğimizde neler olduğunu daha az önce sana anlatmadım mı? Yaşamın ta kendisine karşı feci bir ters tepki, hastalık, adeta yoktan var olan kara fısıltı. Lamor Acanthus Camor'da yaşıyor. Yangın yerinin gece kondularında saklanıyordu. Fakirleri ve unutulmuşları birer denek gibi kullanarak çalışmalarını orada sürdürdün.
Ah, hadi ora!
Bunu adımız gibi biliyoruz dedi Sabır. Henüz veba ortaya çıkmadan önce Camor'da bir büyü olayı yaşandı. Nizamımın bazı mensupları bunu hissedebilecek kadar oraya yakındı. Karantina kalktığı zaman oraya gittik. Yangın yerini ev ev araştırdık. Ta ki yanıtımızı bulana dek. Büyü aygıtları... Lamor Acanthus'un kağıtlarına ve günlüklerine ek olarak halka dövmeleri sayesinde açıkça tanımlanabilen cesedi. Bunun üzerine konuyu korkunç fakat herkesin çıkarına uygun bir şekilde kapanmış farz ettik. Aradan yıllar geçti. Derken oğlumun da dahil olduğu o tatsız mesele ortaya çıktı. Yaşananlar ilgimizi senin üstünde topladı. Hem sen hem de Jean dikkatle incelendiniz. Özellikle de Jean. Zira onun kızıl adını biliyor olmamız işleri çok daha fazla kolaylaştırdı. İri yarı dostum bize Camor'da bir yetim olan en yakın arkadaşının sırrını kendisiyle paylaştığını ve gizli adının Lamor Acanthus olduğunu söyleyince ne kadar şaşırdığımızı var sen düşün. Sen Jean'a gerçek adını mı söyledin dedi Sabeta. Loke genç kadının şaşkınlıkla karışık dargınlığını yalnızca hayal ettiğine kendini inandırmaya çalıştı. Ben ayaksı, ezilip pestine dönmüş haldeki aklı kendini toparlamak için gereken üstün gayreti bir türlü gösteremiyor gibiydi. Hep sana söylemek istedim ama...
O Jean'a gerçek bir at söyledi dedi Sabır ama dahası da vardı değil mi? Gri ad üstüne gri ada sahipsin Loke
Lamur Akantus bana senin anahtarını Loke Lamora'dan, Leucanto Costa'dan veya Sebastian Lazari'den daha fazla vermiyor. Tüm bunların altında bir ad daha var. Akıl hocamın başka bir büyücüyle asla paylaşmayacağı bir ad. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Hatta belki sen bile hatırlamıyorsun. Ama ikimiz de asıl adının orada bir yerde olduğunun farkındayız.
Ben bahsettiğin kişi değilim. Ümitsizlik içindeki Loke kendini Sabeta'nın kollarına bıraktı. Ben Kamor'da doğdum.
Bedenin orada, doğru. Anlamıyor musun? Lamor Akantus bir bakıma başarılı oldu. Veba salgınının o kadar ani, o kadar şiddetli olmasının sebebi buydu. Kendi ruhunu eski bedeninden koparıp attın ve yeni bir beden çaldın. İkinci bir gençliğe güçlerini arttırarak geçirebileceğin yepyeni yıllara kavuşacaktın. Fakat işler öyle yürümedi. Anıların parçalandı, kişiliğin yanıp kül oldu. Kendini hapsettiğin vücut bunu yapmak için kullandığın yeteneklere sahip değildi. Yapbozun her iki parçasını görmemiz 20 yılımızı aldı. Fakat o parçaların birbirine cuk oturduğunu inkar edemezsin.
Edebilirim dedi Loke. Hem de öyle bir ederim ki.
Sırlarımızı seninle niçin paylaştığımı sanıyorsun?
Sabır bilhassa kalın kafalı bir öğrenciye ders anlatan bir öğretmenin sakin bezginliğiyle iç geçirdi.
Neden sana büyüden bahsettim? Niçin büyücüler hakkındaki bilgilerimi seninle paylaştım? Sence sadece gevezelik mi ediyordum? Sahiden de o kadar özel biri olduğunu mu sanıyordun?
Evet, 5 yıllık oyunda timsalim olarak hünerlerine ihtiyacım var. Fakat seçimi aynı zamanda seni buraya getirme bahanesi olarak kullandım.
Seni daha iyi incelememiz için, seninle bunları konuşabilmem için zaman kazanmamız gerekiyordu.
Tüm bunlar zalimce bir oyundan başka bir şey değil dedi Loke.
Bir bakıma hala bizden birisin dedi Sabır. Bize karşı yükümlülüklerim var. Tabii bizim de sana karşı. O yükümlülüklerden biri de hakikat. Siz ikiniz aşk ilişkinizi yeniden alevlendirmeseydiniz bu konuşmayı erteleyebilirdim. Fakat mevcut durumda ikiniz de gerçekleri bilme hakkına, ben de o gerçekleri size söyleme sorumluluğuna sahibim.
Sabır nazikçe Sabeta'nın koluna dokundu.
Görüyorsun ya, Loki'nin hayatı boyunca hep kızıl saçlı kadınları düşleme sebebi...
Yeter!
Sabeta silkinerek Sabır'dan kurtuldu, ayağa kalktı ve hem kadından hem de Loki'den uzaklaştı. Duymak istemiyorum, artık hiçbirini duymak istemiyorum.
Sakın ona inandığını söyleme dedi Loke.
Bu kadar tesadüf üst üste yığıldıktan sonra kanıtları göz ardı edemezsin dedi büyücü. Kes sesini diye omurdandı Sabeta. Ben tüm bunlar hakkında ne düşüneceğimi bilemiyorum Loke. Sadece...
Sahiden de inanıyorsun. Hissettiği şok derhal kor gibi bir öfkeye dönüştü. Şaşkın ve afallamış haldeki Loke bulabildiği ilk hedefe çatmaya hazırdı. Daha ne yaptığının farkında bile olmadan yanlış bir tane seçti. Yaptığımız onca şeyden, bu ilişkiyi düzeltmek için harcadığımız onca çabadan sonra sahiden de ona inanıyorsun.
Bana adını bir denizciden aldığını söylemiştin diye bocaladı Sabeta. Buna inanıyor muydun? Hala inanıyor musun? Bir boşluğu doldurmadığından nasıl emin olabilirsin? Veya başka birinin boşluğu?
Nasıl böyle düşünebilirsin? Öfke ateşten yeni çıkarılmış bir bıçak kadar sıcak ve keskin bir halde önceki öfkenin üstüne bindi. Beni terk ettin, beni manipüle ettin, hatta beni bayılttın. Yine de geri geldim. Fakat bu kahrolası Kartey'in cadısından bir masal dinledin diye bana tanrıların cezası gökyüzünden düşmüşüm gibi bakıyorsun. Bekle, hayır, kahret!
Pişmanlığı ve muhakeme yeteneği o sezonun en büyük anlaşmazlığı patlak verdikten sonra teşrif eden parti davetlileri gibi gelmekte yine çok geç kaldı.
Sabeta'nın yanakları kızarıp bozardı ve genç kadın ağzını birkaç kez açıp kapadı. Fakat sonunda hiçbir şey söylemeden kadınsı öfkenin o feci ve karardı zarafetiyle gerisin geri döndü, balkon kapısının kanatlarını çarparak açtı ve karanlık eve girerek gözden kayboldu.
Loke şakaklarında atan nabzının davulumsu ritmini dinleyerek afallamış bir halde onun ardından baka kaldı. Hemen sonra ayağa fırladı, soğutulmuş şarabı içeren gümüş kovayı kaptı ve hırıldayarak onu meşe yemek masasına fırlattı. Malzemeler etrafa saçıldı, cam parçalandı ve buz şarap karışımı maltıza sıçrayarak tıslayan bir buhar bulutu kaldırdı. Tarafsız sunumun için çok teşekkürler Sabır. Bir cam parçasını tekmeledi ve balkonun kenarından sekerek uçup gitmesini seyretti. Benim için harcadığın bunca çabaya çok teşekkürler. Sorumluluğum size gerçeği söylemekti. Seni kundağa sarmak ya da yanlış yöneltilmiş öfkenden korumak değil. Kukuletasını yeniden takarak yüzünü kısmen gölgelere bürüdü. Mutlu bir evlilik yapmış biri olarak bana inan efendi Lamora. Kur yapma tarzın seni yalnız bir hayata itmek için bundan daha iyi tasarlanamazdı. Git kendini ateşe ver dedi Locke. Balkona getirdiği yegane içki şişesini kırdığı için ansızın pişmanlık duyarak. Bu konuyu daha sonra tekrar konuşacağız dedi Sabır. Ve seçim bittikten sonra geleceğe yönelik bazı ayarlamalar yapacağız. Söylediklerinin tek kelimesine bile inanmıyorum diye fısıldayan Locke sesinin ne kadar güvensiz çıktığının bilincindeydi. Talverrar'dayken hayatını vicdani sebeplerden ötürü kurtardığıma inanmayı reddetmiştin. Şimdi ise varlığını inatla savunduğun kişisel çıkarlarıma dayalı bir gerekçe sunuyorum. Ve yine inanmayı reddediyorsun. Mantığın bir moda aksesuarı kadar ihtiyari bir şey olduğunu düşünecek derecede kibirli misin sahiden de? Sana gösterdiğim gizli hakikati bölük bölçük bile olsa normal biriyle paylaşacağımıza inanmayı pekala seçebilirsin. Ya da gözlerini açarsın. Sana geçmişinin gizemlerini çözmen için bir fırsat tanıdığımızı kabul edersin. Hatta buna korkunç bir suçun ilk kurbanının çalıntı bedelini ömrünün sonuna kadar bir maske gibi üstünde taşıyacağın bir suçun bedelini ödemek gözüyle bile bakabilirsin. Locke hiçbir şey demeden sadece 15 dakika önce mutlulukla pişirmeyi planladığı ziyafetin kalıntılarına baktı. İstediğin kadar surat as dedi Sabır. Bütün gece somurt. Zaten bu konuda olağanüstü yeteneklisin değil mi? Fakat sabahleyin seni ayık ve dikkatini toplamış halde bizim adımıza canla başla çalışırken görmeyi bekliyoruz. Hevesli genç akranlarım sana yaptıkları renkli tehditlerin dikkatimden kaçtığını zannediyorlar. Lakin artık Jean Tannen'a sırf kendi hatırı için ne kadar az değer verdiğimi ve onu korumaya ne kadar ihtiyari yaklaştığımı anladığın kanaatindeyim. Jean'ın devamlı güvenliği tamamıyla senin disiplinine ve ilhamına bağlı. Sabır arkasına döndü ve yavaş adımlarla eve girdi. Tanrılar yardımcısı olsun dedi başını çevirmeksizin. Ve kapıyı arkasından kapatmaya zahmet etmeden Locke'yi balkonda yapayalnız bıraktı. Kesit 3. Kıvılcım. Yaşlı adam arşida ama sabırın etrafını ördüğü gözden büyüsünü, yani hayatının en karmaşık eserini usulca bozdu ve rahatlayarak uzunca bir iç geçirdi. Gizlice gözetlemenin ve gözetleme sonuçlarını düşünce vasıtasıyla kentin öteki tarafındaki irtibatını aktarmanın gayreti onu fena halde yormuştu. Bu doğru olamaz. İrtibat halinde olduğu kişinin çekiç darbeleri gibi kafasına inen düşüncelerinin ardındaki hiddeti hissedebiliyordu. Arşidama sağduyu güçlü bir büyücüydü ve öfkesi gittikçe şiddetlenen bir baş ağrısının basıncı gibi yaşlı adamın üstüne çöküyordu. Bugüne dek böyle bir şeyi hiç duymadım. Diğer üçü akıllarını mı kaçırdı? Lütfen sakin ol Arşidama, zorlu bir akşam geçirdim. Kimsenin aklını kaçırdığı yok fakat fazla ileri gittiler. Artık sana neden haber verme ihtiyacı hissettiğimi görüyorsun. Bunu benden nasıl saklayabildiler? Sabır Şahinci'nin sakatlanmasının ardından o iki kam orduyu inceleme hakkını saklı tuttu. Jean Tannen'ın sorgusu sırasında bizzat orada bulunmasaydım onun neler keşfettiğini asla öğrenemezdim. Şahinci'nin dostlarına onlara sataşma izni verilmeden aylar önce Tannen'ı Talverrar'da ele geçirdik. Anlattıklarını yalnızca Sabır, İtidal ve ben dinledik. Sır bu sayede saklanabildi. Demek Lamor Akantus geri geldi. Bu öyle büyük bir hadise ki zar zor aklım eriyor. Bu mevzu hepimizi birden ilgilendiriyor. Gerçekleri gök salonda ortaya dökeceğim. Hayır, yaşlı adam yanaklarından ve alnından aşağı akan ter damlalarını hissedebiliyordu. İletişimlerinin yoğunluğu, zihin diyaloğunun her zamanki hafif dokunuşunun çok ötesindeydi. Sabır ile itidalin salonda çok fazla destekçisi var. Tedbir de herhangi bir münazarada onların tarafını tutacaktır. Şahinci'nin kaybının ardından etkili konuşmacı kıtlığı çektiğini ikimiz de biliyoruz. Yandaşların sana bağlılar ama sayınız bu meseleyi hazırlık yapmaksızın açabilmeniz için çok yetersiz. Eğer Lamor Akantus gerçekten de ruhunu yeteneksiz bile olsa başka bir bedene aktardıysa tarihteki başka hiçbir büyücünün başaramadığı bir şey başarmış demektir. Utançla ve felaketle. Evet, bu da bize onu toplu olarak incelememiz, süreçlerini enine boyuna araştırmamız için daha fazla sebep veriyor. Tek bir kişinin zihni ve gücü o zorlukları aşmaya yetmemiş olabilir. Peki ya 100 büyücünün zihinleri ve güçleri neler yapabilir? Ya da hepimizin, yani 400 kişinin birden? Meseleye işte böyle yaklaşmalıyız. Seninle aynı fikirdeyim, sabıra çok şey borçluyum. Ortada sahiden de varoluşsal bir mesele olmasaydı ona sırt çevirir miydim sanıyorsun? Lütfen sözlerime kulak ver Arşida, ama bu konuyu hiçbir hazırlık yapmadan gök salonda açarsan hiç iyi sonuç vermez. Vaziyete hakim bir noktadan saldırmalısın. Bunu yapmak için de korkarım ki emsalsiz önlemler almamız lazım. Herhalde düşündüğüm şeyi önerecek kadar... Asla, hiç kan dökülmemeli. En azından kışkırtma olmaksızın. Fakat bir yandan da gücünü göstermelisin. Yapman gereken, sabır ile bazı destekçilerini bir süreliğine kontrol altında tutmak. Güç dengesinin ezici bir üstünlükle kendi lehlerine olduğunu düşünüyorlar. Öyle olmadığını gösterirsen bu konuya hakikaten açık fikirli bir ortamda değinebilirsin. Ancak öyle bir şey durumun gerektirdiği yansız müzakereyi garanti altına alabilir. Yine de önerinin bir darbe olarak algılanması mümkün. Sadece küçük bir tane. Yaşlı adam buruk bir tebessüm etti ve bunu düşünceleri vasıtasıyla aktardı. Ve sadece kısa bir süreliğine. Geleceğimiz tehlike altında. Eğer 5 yıllık oyunun kendiliğinden çözümlenmesine izin verirsek, eğer sabır ile yandaşlarının dikkatlerini oraya vermelerine göz yumarsak, işte o zaman... O zaman rehberliğimin de yardımıyla ani ve kararlı bir darbe indirebilirsin. Seçimin biteceği gece, eğer diğer baş büyücüleri gözaltına alırsak gücümüzü göstermiş oluruz. Onları sağ salim salıverdiğimiz takdirde de iyi niyetimizi, ancak ve ancak o zaman sabrın yarattığı bu rezaletle ve açığa çıkardığı sırla yüzleşmemiz için gereken şartların oluşacağına inanıyorum. Öyleyse seçim gecesinde, evet seçim gecesinde gözlerimiz olarak hizmet etmeyi sürdürebilirsen bu işi yapacak becerikli eller bulacağıma söz veririm. Arşidama sağduyu tarzı olduğu üzere başka bir duygu paylaşmaksızın onun zihnini terk etti. Rahatlayan yaşlı adam titremelerini dindirmek için ellerini ovuşturdu. Öyleyse iş tamamdı. Bunun gerekli ve tüm türünün iyiliği için olduğunu bir kez daha kendisine hatırlattı. Halkaları sayesinde uzun ve konforlu bir hayat sürdürmüştü. Yaşanacak olanların zorluklarına ve yüküne katlanabilecek biri varsa o kişi mutlaka oydu. Sessiz odanın havası ansızın teninde bir ürpertiye sebep oldu. Bu zilik bir içkiye çok ama çok ihtiyacı olduğuna karar verdi. 59. ayrımın sonu. Sayfa 552.